Sayfa 526. Son Haçlı Seferinin Müslüman Kılavuzları ve Urfa. Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Mayıs 2000'de hem de St. Paul Kilisesi uydurmasıyla Papa'nın Hristiyanlığın kutsal beldesi ilan ettiği Tarsus'ta 2000 yılı inanç ve hoşgörü toplantısı adıyla bir toplantı düzenlemeye kalkışıyor. Fakat davet ettikleri kiliseler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu davetine icabet etmiyorlar. İyi de ediyorlar. Bunun üzerine toplantı iptal edilmek zorunda kalınıyor. Davet edilenlerin buna icabet etmeyişlerinin nedeni de biraz aşağıda değineceğim gibi yine Mayıs ayı içerisinde benzer bir başka toplantının daha yapılacak olmasıydı. Bu toplantının tertipçisi ise Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu bir vakıftır. Davet edilip de buna icabet etmeyenler böylelikle 1. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hiç kale almadıklarını, 2. Dinsel otorite ve karşılarında muhatap olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nı değil, o teşkilattan emekli bile olamamış, ilkokulu bile doğru dürüst bitiremeyen, sabık bir seyyar vaizi ve onun örgütünü tanıdıklarını anlatmış oluyorlar. Tabii anlayana. Bilindiği üzere daha önce Papa da aynı şeyi yapmış, Diyanet İşleri Başkanımızın randevu taleplerine dahi karşılık vermezken, seyyar vaiz Fethullah'ı âlâ yuvâlâ ile yüksek huzurlarına kabul buyurmuşlardı. Diyanet İşleri Başkanı ve Başkanlığı, böylece adı geçen sabık mensubu yüzünden ikinci kez hakarete uğramış oluyor. Peki ama sabık bir seyyar vaize gösterilen bu teveccühün sebebi nedir? Bir kısmını aşağıda izah edeceğiz. Fakat şimdilik yalnızca onun yukarıda belirtilen görüşme öncesi Papa'ya yazmış olduğu 9 Şubat 1998 tarihli mektuptan bir alıntıyı tekrar tekrar vermekle yetinelim. Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinler Arası Diyalog için Papalık Konseyi, PCID misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazi yardımlarımızı sunmak için geldik. Amacımız bu üç dinin inananları arasında hoşgörü ve anlayış yoluyla bir kardeşlik tesis etmektir. Şimdi bu sözler üzerinde zaten gerek de yok ya, hiçbir yorumda bulunmadan bu tür hoşgörü çığırtkanlarına şunu sormak gerekiyor. Ülkemizde çok yoğun olarak yapılan Hristiyanlaştırma faaliyetlerini bu dinler arası diyalog, hoşgörü ve anlayışının neresine sığdırıyorsunuz? Hristiyan misyonerliği yapan ve sayısız kitap, broşür, film vesaireyi parasız dağıtan onlarca belki yüzlerce Hristiyan kurum ve kuruluşundan o pek sevdiğiniz muhterem Papa cenaplarının haberi yok mu? Madem ki kendi dinleri dışındaki dinleri ve bu dinlerin mensuplarını hoşgörü ve anlayışla karşılıyorlar, o halde niçin bu insanların dinlerini değiştirmek için onca para sarfına ve zahmete katlanıyorlar? Hristiyanlaştırma faaliyetlerinin bu derece fervasızca yapılıyor olmasının ve adeta meşruiyet kazanmasının temelinde de yine uzlaşma, diyalog, hoşgörü gibi kavramları dillerinden düşürmeyen seyyar vaiz ve cemaatinin bu surette zemini yumuşatma çabalarının büyük rolü olmuştur ve olmaktadır. İşte bazı Müslüman kılavuzların görevi budur, zemini ve ortamı yumuşatma. Bu iş içinde yumuşak İslamcılardan daha elverişli bir grup yoktur. Osmanlı tarihi ve Osmanlıcılık ideolojisi de yine aynı sebeplerle bu çevrenin sık sık başvurduğu bir referans çerçevesini oluşturmaktadır. Bunun için verilen en tipik örnek, Osmanlı'nın camiyi, kiliseyi ve havrayı bir arada yan yana tutabildiğidir. Bu söylemlerle bir yandan da Jacoben diye suçladıkları Türkiye Cumhuriyeti'ni karalama ve mahkum etme amacı güdülüyor. Tabii bütün bu alıştırmaların hemen arkasından dinler arası diyalog ile üç dini birleştirme projeleri gelecektir. Nitekim sabık seyyar vaiz Fethullah Gülen'in fahri başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın bu amaçla 2000 yılının Mayıs ayında Şanlıurfa'da diyalogda bir ümit sembolü Hazreti İbrahim konulu bir sempozyum düzenleyeceği açıklanmış bulunuyordu. Ve düzenlediler de, ancak Amerikalı bir rahip olan ve ilahiyat fakültelerinde de dersler veren Thomas Michel'in yazdığı kitapta, Vatikan'a bağlı olarak dinler arası diyalog sekreteryasında çalıştığını ve yine dinler arası diyalog toplantılarını kendisinin düzenleyip organize ettiğini açıklıyordu. Harran'a üç dinin ruhanilerini yetiştirecek bir üniversite kurulması projesinin de bunun arkasından tekrar gündeme geldiği gibi Hristiyan bir erkekle Müslüman bir kadının dinlerin ruhuna aykırı olarak sadece saf insanları aldatma amaçlı olarak evlenme törenlerini de yaptılar. Çünkü Andrew Swenson adlı bir Hristiyan'ın yazdığı ve Ankara ve ülkemizdeki kiliselerde bugün bile dağıtılan kitaplarda, Hristiyanlar kitaplarında Müslümanlarla evlenmenin şeytanın çocuğuyla evlenmek demek olduğunu anlattıkları gibi, yine Müslümanla evlenmenin ömür boyu bir düşmanla beraber yaşamak demek olduğunu da vurguluyorlardı. Dinler arası diyalog toplantılarının Urfa'da yapılıyor olmasının konumuzu doğrudan ilgilendiren bir yanı var ki, o da Urfa'nın Haçlı Seferleri tarihinde çok özel bir yerinin bulunmasıdır. 1096 yılında başlayan ilk Haçlı Seferi sırasında Haçlılar Antakya'yı saymazsak Anadolu'nun başka hiçbir yerinde tutunamamışlardır. Ama Urfa şehrini ele geçirmişler 1098 ve burada Urfa Haçlı Kontluğunu kurmuşlardır. Urfa şehrine Hristiyanların elinden Türk Selçuklu Musul ve Halep Atabek'i İmadüddin Zengi 1144 yılında kurtarmıştır. Son Haçlı Seferi'nin ilk karargahının da yine aynı yerde kurulacak olması acaba tesadüf mü? Hiç zannetmiyorum. Böyle bir toplantı için Urfa'dan daha uygun bir yerde herhalde düşünülemezdi. Eğer yer seçimini Vatikan yaptıysa diyecek söz yok. Ama eğer gazeteciler ve yazarlar, asıl işi şişirme şöhretlere ödül pazarlar, vakfı yaptıysa doğrusu bravo, kılavuzluk diye işte buna denir. AB yolundaki gerçek. Avrupa Birliği'ne giriyoruz, gireceğiz, kapısındayız, kenarında, köşesindeyiz masallarını kesin bir dille sona erdiren açıklamayı Vatikan Kilisesi yapıyor. Bizim dangalaklar ise Avrupa Birliği masallarıyla hala saf insanlarımızı kandırıyorlardı. Alman Başbakanı Kohl bile Avrupa Birliği bir Hristiyan birliği dememiş miydi? Bu nedenle Türkler bu birliğe katılamazlar diye haykırmamış mıydı? Hristiyan din adamlarının gazetesi La Avvenire Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği hakkında şunları yazıyor. Bu haber 10 Ocak 2000 tarihli Milliyet gazetesinde ve Metin Aydoğan tarafından kaleme alınan Bitmeyen Oyun adlı kitapta yer alıyordu. Helsinki zirvesinden yaklaşık bir ay sonra Katolik Kilisesi, Türkiye'nin ABN üyeliği konusunda görüşlerini açıkladı. İtalyan Piskoposları'nın gazetesi L'Avvenire 3 Ocak 2000 günlü sayısında şunları yazdı. Müslüman Türkiye'nin ABN'e girmesi kimliğimize gölge düşürür. Bu üyelik yan yana büyüyen Hristiyan gelenekleriyle şekillenen Avrupa medeniyetlerinin temelindeki ittifakları sarsar. Unutmamalı ki Avrupalı fikri başlı başına düşman Türklere ve Türkiye'nin başını çektiği İslam dünyasına karşı gelişti. Ankara ile yakın ilişkiler geliştirmeye evet ama farklı tarihi ve kültürel gerçekler farklı kalmalıdır. Fethullah Gülen, Nevval Sevindi ile yaptığı New York sohbetinde Avrupa Birliği'ni masum bir entegrasyon olarak tanımlıyor ve onları göklere çıkarıyordu. Ben Avrupa Birliği'ne girmeyi öyle gönülden arzu etmiştim. Çünkü daha masum bir araya geliş, daha masum bir entegrasyon, onları endişelendirmeyecek bir şekilde bir birlik, beraberlik. Gülen konuşmasında Batılıları tahrik edecek şeylerden kaçınılmasını isterken, camilerin bile onları tahrik edeceğini söylüyor ve bunlardan uzak durulması gerektiğini vurguluyordu. İslam'ın üslubunu gözden geçirmesini de ihtar eden Gülen, Batılıların şimdiye kadar dinlerine sığındıklarını, hatta masum olduklarını da belirttikten sonra, teknoloji, sanayi, medeniyet ve benzeri üstünlüklerine sığınarak İslam dünyasını ezer geçerler diyordu. Gülen bu tavrı ile de asıl inançlarına adeta ışık tutuyordu. ABD'de Gülen Konferansı. ABD yıllarca el altından desteklediği Ankara DGM'de yargılanan Gülen'e desteğinin tam olduğunu ispat için başkenti Washington'da Fethullah Gülen konferansı düzenliyordu. Konferansta konuşanların çoğunun CIA görevlisi olarak tanınması da olayın ilginçliğini artırıyordu. Aralarında Türkiye'de yakından tanınan Graham Fuller, Alan Mavkovski, George Harris, Dr. Hakan Yavuz ve Bekim Akay gibi isimlerin de yer aldığı İslami Moderniteler, Fethullah Gülen ve Çağdaş İslam konulu konferans, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Georgetown Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ve yine Washington'da bulunan Rumi Forum Dinler Arası Diyalog Vakfı'nın sponsorluğunda 26-27 Nisan 2001 tarihinde yapıldı. Konferansın açılışını Georgetown Müslüman Hristiyan Anlayış Merkezi Direktörü John Esposito yaparken, çeşitli ülkelerden gelen ve bilim adamı olarak tanıtılan 15 konuşmacı Fethullah Gülen konulu bildirilerini sundular. Fethullah Gülen üzerine uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ilk toplantı olmak özelliğini taşıyan konferansta açılış konuşmasını yapan John Esposito, 20. yüzyılın özellikle son yarısında İslam dünyasından modernite ile İslam'ın bağdaşabileceğini belirten düşünürler çıktığını, ancak bunların düşüncelerini kurumsallaştıramadıklarını anımsatarak, "Gülen olgusu Türkiye'deki İslam karakterinin önde gelen heyecan verici bir örneğidir," dedi. Sağlık sorunlarını öne sürerek konferansa katılmayan Fethullah Gülen, konferansa gönderdiği mektubunda katılımcılara kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. Konferansın ikinci gününde yapılan panelde Türkiye'de İslam konusu tartışıldı. Panelde Kemalizm bitti, Türkiye bir Kürt devletinin kurulmasını engellemeye çalışırsa bunun Türkiye'ye pahalıya mal olacağını ve Türkiye'nin önemli toprak kaybına uğrayacağını öne süren CIA'nın Orta Doğu masası görevlisi ve ABD'nin İstanbul eski başkonsolosu Graham Fuller, Rant'tan, Dr. Elizabeth Özdalga, İsveç Araştırma Enstitüsü Müdürü, Dr. Hakan Yavuz, Utah Üniversitesi konuştu. Konferansa izleyici olarak katılanlar arasında tanıdık adlar da bulunuyordu. Bunların başında da Orta Doğu Enstitüsü Başkanı Roscoe Sodart, Washington Enstitüsü Türkiye uzmanı emekli diplomat George Harris de yer alıyordu. İleriki günlerde sunulan bildirilerin bir kitapla toplanıp yayınlanacağı ve konuya ilişkin görüş bildiren Amerikalı aydınların bu görüşlerine de kitapta yer verileceği açıklandı. Konferansa konuşmacı olarak katılan öteki kişiler şunlardı. Doçent Doktor Yasin Aktay, Utah Üniversitesi ABD, Profesör Doktor Osman Bakar, Pierre Mendes Üniversitesi Fransa, Mücahit Bilici, Utah Üniversitesi, Profesör Doktor Thomas Michel, Dinler Arası Diyalog Başkanı Amerikalı Rahip Vatikan, Profesör Doktor John Oval, Georgetown Üniversitesi ABD. Konferansa katılanların çoğunun CIA ajanı olması, Gülen'in ABD'de bulunma ve fonksiyonu hakkında da ipuçları veriyordu. Yağmurcu, Gülen hakkında soruşturma açılınca sağlık sebepleriyle gittiği Amerika'da bir ilki gerçekleştiriyor, yağmur duasına çıkardığı arkadaşlarının sayesinde ABD'yi kuraklıktan kurtarıyordu. Gülen doğaya kendisinin gitmediğini belirtiyor, arkadaşlarını gönderdiğini, ilk gün yağmur yağmayınca 3 gün devam edin yağacak dediğini söyleyerek gaybtan haber verdiğini, gaybı Allah'tan başka kimse bilmez kuralını tanımadığını da resmen ilan ediyordu. Geçen yıl burada, ABD'de kuraklık vardı. Uzun süre arkadaşlara yağmur duasına çıkmalarını söyledim. Kendim gitmedim, neme lazım, ben çıksam yağmayabilirdi. Arkadaşlar çıktılar, ilk gün yağmur gelmedi. Kendilerine ilk gün hemen gelseydi bunu kendinizden ve duanızdan bilebilirdiniz. 3 gün duaya devam edin dedim, 3. gün yağdı. İsmail Ünal tarafından yazıldığı ileri sürülen ve Işık Yayınları'ndan çıkan Fethullah'ın seyir defteri düzeninde yazılmış, Fethullah Gülen'le Amerika'da Bir Ay adlı kitapta da bu yağmur yağdırma işi anlatılıyor. Bu kitaptan alıntı yapan Milliyet Gazetesi ne hikmetse bu bölümün altındaki ayrıntıyı es geçiyordu. Fethullah'ın yağmur yağdırdığı masalını anlatan kitabın 51. sayfasının sonunda onun bu saçmalığı anlattıktan sonra şekerinin de 40'a düştüğü belirtiliyordu. Şeker hastalığı ile uzaktan yakından ilgili olan herkes bilir ki, şeker seviyesi 40 ve onun altına düşünce beyinde zedelenmelerin, hafıza kaybının oluşmasının yanında en önemli unsurun da hayal görme ve uydurma gibi davranış bozukluklarının oluştuğu gerçeğidir. Redaktör Fethullah. Bir insan Amerika'da sözde tedavi olurken aynı zamanda İzmir'de bulunan bir yayın evinde redaktör olarak cumartesi pazar dahil haftanın 7 günü çalışabilir ve milyarlarca lira kazanabilir mi? Bu zat Fethullah Gülen olursa cevap biraz karışır. Zira Fethullah Gülen dava ettiği insanlardan haksız yere fazla tazminat koparabilmek için akıllara durgunluk verecek bir buluş yapmış. Kendini İzmir'de faaliyet gösteren cemaatine bağlı Nil Basın Yayın ve Dağıtım Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'de redaktör olarak göstermiştir. Şirketten Gazi Emir İzmir'de bulunan Sarnıç Karakola Amirliği'ne gönderilen yazıda Fethullah Gülen'in firmalarında redaktör olarak çalıştığı bildirilmiş, aylık net ücret olarak da 500 milyon lira aldığı bildirilmiştir. Şirketin yazısından anlaşıldığı üzere Gülen 2000 yılında toplam 11 milyar 700 milyon lira telif ücreti kazanmış, bu parayı hak etmek için de hafta içi 20 saat çalıştığı belirtilirken, cumartesi ve pazar günleri de 5'er saat çalıştığı bildirilmiş. Yıllık izin, sosyal izin ve rapor kullanmadığı da vurgulanmıştır. Fethullah'ın Müslümanlığının tezahüründen olacak, savunmasız insanlardan mahkemeleri de yanıltarak haksız yere daha fazla para kazanmak için böyle yalan beyanlara başvurmayı sevap saymak. Üstelik bu beyana 2001 yılı Haziran ayına kadar da 500 milyon maaş kazandığını beyan ederek, bu tarihten sonra ne olmuş derseniz yanıt herhalde maaşına okkalı zam olmuştur. Şeriatçı canilere övgü. 15 Şubat 2000 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde bu başlık altında Ebru Toktar imzası ile verilen haberde özetle şöyle deniyordu. Başbakan Bülent Ecevit'in Türk dili ve kültürünü yaydığı için övdüğü Gülen'in Hizbullah'ı öven kaseti ortaya çıktı. Araştırmacı yazar Ergün Poyraz tarafından bulunan kasette Gülen'in Allah'ın askerleri olduktan sonra, Kutsiler ordusu olduktan sonra, Allah'ın kulu olduktan sonra, Hazreti Muhammed'in erleri olduktan sonra zaman ve mekan onları ayıramaz dediği saptandı. Gülen Pendik Camii'nde yaptığı konuşmada cemaatine şöyle sesleniyor. Sürekli ittikaya, yani Allah'tan korkmaya, kendisini salmış, kaptırmış, arayışına girmiş, yakalamış, takvanın dahasını arayan derinlerden daha derin kutsiler, Hazreti Muhammed Mustafa'nın askerleri, Hizbullah, Allah cemaati tabiri caizse Allah partisi, siyasi boğuşmalar, siyasi partiler karşısında Allah partisi. Fethullah avukatları Orhan Erdemli ve Hasan Günaydın aracılığıyla aynı gün yaptığı ve Akit Zaman gibi gazetelerde de yayınlanan açıklamasında kendisini şöyle savunuyordu. Diğer yandan Fethullah Gülen'in 1992 yılında binlerce kişinin huzurunda verdiği bir vaazda, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de birçok defa geçen Hizbullah ve cihat kavramlarını, İslam'ın sevgi ve hoşgörü ile Allah'ın birliği düşünceleri çerçeveleri içinde yorumlanmasını, bugünkü örgütü ve onun canilerini övdüğü biçimde yorumlamak, hiçbir insaf ölçüsüne sığmayan ağır bir iftiradır. Zaman gazetesinin köşe yazarları da hep bir ağızdan bunun Kur'an'da geçen Hizbullah olduğunu iddia ediyorlardı. Tabii ki insanın aklına gelen ilk soru, konuşmada geçen siyasi partiler, siyasi boğuşmalar karşısında Allah partisi sözleri oluyor. Öyle ya, bundan 1400 küsür sene önce siyasi partiler var mıydı? 16 Şubat 2000 tarihli Cumhuriyet gazetesinde ise Fethullah din devleti istiyor başlıklı haberde ise özetle, araştırmacı ve yazar Ergün Poyraz tarafından ele geçirilen ve Fethullah'ın Seyir Defteri adlı kitapta ayrıntılarıyla açıklanan Gülen'in yeni kasetinde Cumhuriyet'i eleştirdiği, Ak Şeriat'ın da ancak Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Osmanlı yönetim biçimiyle gerçekleşebileceğini söylediği belirlendi. Fethullah'ın ödülleri. Sayın Cumhurbaşkanım, bu gece Zat-ı Alinizin başkanlığında yurdun değişik yörelerinden gelen aile fertleri bir araya geldi. Bugün ülkemizde en çok muhtaç olduğumuz şey, herkesi kendi kurumunda kabul etmek ve ulusal uzlaşmayı yaygınlaştırmaktır. Fethullah'ın onursal başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Genel Başkanı Haldun Tokat, gecenin açılış konuşmasını bu sözleriyle yaptı ve çılgınca alkışlandı. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı 1994 yılında kuruldu. Onursal Başkanı Fethullah Gülen, 25 Aralık 1998 tarihinde İstanbul Hilton Oteli'nde Ulusal Uzlaşma Teşvik Ödülleri'ni verdi. Ödül törenine Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de katıldı. Fethullah Gülen ile yan yana oturan Demirel'e de şükran plaketi verildi. Demirel plaketini Fethullah Hoca'nın elinden aldı. Gece boyunca sürekli biz bir aileyiz teması vurgulandı. Herkes ödülünü aldıktan sonra sıra Demirel'e geldi. Sunucu şöyle anons etmeye başladı. Aile babasız olur mu? Demirel sahneye Fethullah Gülen ile beraber geldi ve mikrofondan geri çekilerek konuşma sırasını Fethullah Gülen'e verdi. Gülen, günümüzün en büyük devlet adamı, Sayın Cumhurbaşkanımıza gönüllerimizin derinliklerinden kopup gelen en samimi duygularımızı sunmayı isterdim. Ben sözü söz sultanına bırakıyorum dedi. İslam köylü Süleyman Demirel ise özetle şöyle konuştu. Sayın Gülen'e fevkalade veciz sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu geceyi tertip edenleri tebrik ediyorum. 1,5 saat içinde anlamlı anlar yaşadık. İbretli, ders dolu bir geceydi. Bu tören gerçekten çok öğretici olmuştur. Ödüle layık görülenler ise şunlardı. Süleyman Demirel, Rıza Zelyut, Nevval Sevindi, Gülay Göktürk, Şahin Özer, Hülya Koçyiğit, Sami Yıldırım, Nilüfer Göle, Yaşar Nuri Öztürk, Halil İnalcık, Şerif Mardin, İhsan Doğramacı, Üzeyir Gari, Nihat Gökyiğit, Sakıp Sabancı, Aydın Doğan, Bayram Meral, Hikmet Çetin, Bülent Ecevit, Mustafa Kalemli, Nazlı Ilıcak. Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Nazlı Ilıcak gecede şöyle konuştu. Ben Sayın Demirel'in bu toplantıya teşrifini bir çirkinliği, bir hatayı düzeltme gayreti olarak görüyorum. Bazı mahfillerde Fethullah Hoca'nın başını çektiği hizmet hakkında incitici sözler söylenmektedir. Demirel'in burada bulunması, burada Ankara'da ileri geri konuşanlara bir cevap mahiyetindedir. Muhterem hocamızı 1-2 seneden beri tanıyorum. Kendisi çok hassas bir insandır. Ankara'da konuşulanlar onu o kadar rencide etti, o kadar üzüldü ki hepimizin göz bebeği olan o okulları milli eğitime veririm dedi. Kendisi verse bile bizler buna razı olmayız. Muhterem hocam, size Demirel'in bana Zincir Bozan'dan yazdığı bir cümleyle hitap etmek istiyorum. Ay en zayıf halinde bile, hatta ay tutulması olsa bile işte orada diye parmakla gösteriyorum. Davanız nice gönülleri tutuşturmaya devam ediyor. Bir ay tutulması hiç kalıcı olabilir mi? Hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Aynı gecede ailenin dergilere yarı üryan pozlar vererek ününe ün katan üyesi, Nevval Sevindiyse hayallerini sevindirik bir şekilde haykırarak dile getiriyordu. Sayın Fethullah Gülen'in büyük düşleri vardır. Benim de büyük düşlerim var. Bu yolun sonu nereye çıkar? Bundan önce yazdığım Fethullah'ın Gerçek Yüzü adlı kitapta eski gizlici vaiz Fethullah Gülen'in gerek kitapta yer alan eylemleri, gerekse bugüne kadar basına yansıyan hareketleri, gerekse hakkında Ankara DGM Başsavcılığına yapılan ihbar ve verilen ifadelerin sonucu varacağı yer, Türk Ceza Kanunu'nun 146. ve ilgili diğer maddeleridir. Sanıyorum kitap elinize geçtiğinde veya geçtikten bir süre sonra Fethullah hakkında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hak ettiği dava açılacaktır. Demiştim, dava açıldı ancak çete oluşturmak suçundan. Oysa Fethullah ve çevresinin yargılanması gereken eylemlerinin karşılığı anayasal nizamı yıkmaktır. Son söz olarak fazla bir şey söylemeden Ulusal Kurtuluş Savaşımızın kahramanı Atatürk'ün bir sözüyle satırlarımızı bitirelim. Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası var ki din Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. Softa takımının din simsarlığına müsaade edilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler iğrenç kimselerdir. İşte biz bu vaziyete muhalifiz ve buna müsaade etmiyoruz. Bu gibi din ticareti yapan insanlar saf ve masum halkımızı aldatmışlardır. Bizim ve sizlerin asıl mücadele edeceğimiz ve ettiğimiz bu kimselerdir. Kitabın sonu. 22 Mayıs 2009. Sayfa 539.